yerde burada gördüğünüz mahallelerdeki gibi.
Kambiyan döneminden beri anatomik olarak asla bir insana benzemiyor. Daha çok olan...
Bugün kainatta 200 milyar büyük ebatta galaksinin var olduğu düşünülüyor. Bu rakama irili ufaklı hepsi dahil edilecek olursa rakam 7-8 trilyonu buluyor. Her birisinin içerisinde bizim güneşimiz gibi yıldızlar, gezegenler ve onların uyduları var. Yani katrilyonlarca gök cismi Big Bang'den bu yana 13.8 milyar yıldır kendi yörüngelerinde mükemmel bir uyum içerisinde akıp gitmekte. Bu muazzam düzeni incelemek için bulutların üstündeki mekana, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ne gidiyoruz. Ülkemizin en büyük teleskopları burada. Antalya'da Bey Dağları'nın zirvesinde 2500 metre yükseklikte kurulu olan bu yerleşkede gece gökyüzü gerçekten muhteşem görünüyor. Teleskopların yanına gitmeden önce Ulusal Gözlem Evi'nin Akdeniz Üniversitesi içerisindeki merkezine gidiyoruz. Burada TÜBİTAK baş uzmanı Tuncay Hocam bizlere oradaki halkın da ziyaretine açık olan teleskopları tanıtıyor. İçlerinde en enteresan olanı Güneş Teleskobu'ydu. Çünkü güneşe baktığınızda üzerindeki patlamalar, güneş fırtınaları görülebiliyor. Bu çok enteresandı. Yerel teleskop projesi hakkında da bilgi aldıktan sonra diğer uzman hocamız Halil Bey ile uzayın derinliklerine doğru yol almaya başlıyoruz. Evet, Antalya'da TÜBİTAK Gözlem Evi'nde bugünkü programımıza başlıyoruz. Sayın Hasan Hocam şu an karşımda. Hocam, izleyicilerimiz için kısaca sizden hani bir tanıtım alabilir miyiz? Hem kendiniz hem de kurumu.
Tabii. Doçent Doktor Hasan Esenoğlu. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde baş uzmanım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesiyim. Burada Ulusal Gözlem Evi'nin tüm üniversite camiasını, araştırmacılarını ve yurt dışındaki ortaklarımıza kullandırma amacıyla bulunuyoruz. İki tane yerleşkemiz var. Bir tanesi Akdeniz Üniversitesi içerisinde yönetim binamız. Diğer esas teleskopların bulunduğu yerleşke. Buradan yaklaşık 2 saat araba uzaklığında ve 2500 metre yükseklikte.
Evet, bugün gideceğimiz yer.
Gideceğimiz yerde. Esas yük orada, gözlem aletlerimiz. Oranın da yönetimi, artı bir de tüm Türkiye'deki giriş gidişlerinde yönetimini buradan idare ediyoruz.
Çok iyiymiş maşallah. Peki şimdi bizim bugünkü bölümümüzün konusu uzay. Tabii bunun bir başlangıcı var. Uzaydaki evrenin başlangıcı var. Bu bir Big Bang. Hocam, başlangıçtan sizden alabilir miyiz? Yani Big Bang yaklaşık kaç milyar yıl önce oldu? Ve ondan sonra da galaksi ve gezegenlerin, yıldızların oluşumu süreci nasıl oldu?
Tabii bu en önemli sorulardan bir tanesi. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce toplu iğnenin başı büyüklüğünde bir kozmik yumurtacık patladı. Tabii evrende bir ışık var.
Evet.
İlk aşama ışık olmalı. Sonraki gelecek malzemesi bizler varsak tanecik olmalı.
Evet.
Dolayısıyla ilk önce ışık aşaması belirli bir süre, ama çok
kısa bir süre aslında.
Çok kısa. O kadar kısa ki yani sıfırlı, bol sıfırlı bir şey, zaman kısalığı çok kısa. Hani bizim bildiğimiz, kullanılıp pratikte olmayan bir şey, ama hesaba, kitaba, matematiğe vurduğum zaman da o kadar rakamların kısa. Verdiği yani, bir
Big Bang,
şey.
Patlama olduğu andan çok çok kısa bir süreli ışık var sadece.
İlk çok kısa anlar ışık evreni var. Ondan sonra sonsuz denecek, sonsuz değil ama sonsuz miktar, sonsuz denecek çoğunlukta da kütle yoğunluğu var, sıcaklık var. Dolayısıyla en büyük potansiyel var. Her geçen sürede de bunların azalması eğilimi. Bekleriz biz. Çünkü genişledikçe alan hacim büyüdüğü için başlangıçtaki en büyük yoğunluk azalma yönüne gider. En büyük sıcaklık soğuma yönüne gider diye düşünebiliriz. Tabii bu şartlar aynı zamanda gelecek olan tanecikleri de belirliyor. Hı. Başlangıçta hidrojen en basit.
Bir proton, bir elektron.
Evet, en basit sade hangi element olabilir? Yani biz bugün varsak, gördüğümüz evren varsa bizi var edecek başlangıcını da düşünmek isteriz. Evet. Başlangıçta bizim elementler cetvelinin de en basit olan hidrojen. Sonradan hidrojenden sonra lityum ve diğer lerine doğru gidecek. Yalnız burada bir şey var. Ağır element şu anda eğer bizler var isek ağır elementlerin sonucularız. Dolayısıyla
mesela demir gibi mi?
Demir gibi, demir gibi. Yani her türlü ağdan, yani kalp, göz, yani şu anda her şeyimiz varsa o ağır elementlerin ürünüdür. Başka olamaz zaten. Evet. Dolayısıyla bu elementleri birleştirecek karbona ihtiyacımız var. Karbonu da mutlaka bir yerlerde bu başlangıçtan bugüne gelişte bir evrede oluşması lazım. Evet. Bunların da oluşma şeyi mutlaka ve mutlaka bir yıldızın olması lazım. Ve yıldızın patlaması lazım ki bu söylediğimiz ağır elementler meydana gelsin.
Gerek dünyada canlılar arasında, gerekse uzayda, kainatta gözlemleyebildiğimiz bizim o bütün evrende, kainatta bir düzenin olduğunu görüyoruz. Yani yörüngeler, elementlerin oluşumu, Big Bang'in patlamasından sonraki hızı vesaire hep bir düzen çerçevesinde oluyor. Ki biz varız. Hani düzen kuruldu, biz yaşıyoruz. Bir uzaydaki bu sistemler devam ettiğine göre burada bir düzenin hakim olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Tabii sonra. Sonuçta düzenler şey hani kastımız herhalde bizler şu anda eğer sağlıklı isek varsak evet. Yani evrendeki bir yani bir farklı
kaos yani, yoksa
normal dışılık yok ise tabii düzen var diyoruz ama tabii bu komple de düzenlikte olamayabiliyor. Toplumu belki.
Toplumu ama, düzenli.
Öyle yani ona gidiyor ama düzensizlik de var. Ama evet. Düzensizliklerin de şeyi kendi içerisindeki dağılımları sonuçta o düzensizlikten de bir düzen
ortaya çıkacak şekilde oluyor.
Öyle bir durum da var. Çünkü dediğimiz çok karmaşık bir olay enerji salıyor.
Hepsi sonuçta bir uyum içerisinde akıp gidiyor. Zaman ilerliyor.
Öyle gözüküyor. Yani öyle gördüğümüz yani. Evren böyle.
Böyle. Peki az önce de konuşmuştuk hocam. Kainat sürekli genişliyor. Evet.
Evrenimiz başlangıçta ufak bir hacimden genişlemeye başladı. Demek ki o genişleme devam ediyor diye de bu artık
ispatlanmış bir şey.
Yani öyle gözüküyor. İşte bildiğiniz gibi tüm evren her yönden sanki ilk başlangıç sıcaklık aradan geçen 13 küsur milyar yıl boyunca hacim genişlediği için de soğuması beklenir. İşte her yerde yapan bir ışıma var. Mutlak soğukluğa yani eksi 270 derece yaklaşık 2,7 kelvinlik bir soğukluk her yerden gözleniyor. Bu sadece bizim galaksimizden değil tüm evrenden geldiği için güzel maddesel bir destek buradan geliyor diye düşünebiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sizi yorduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, yaşadığımız güneş sistemi hakikaten muazzam dengelerle ayakta duruyor maşallah. Bu dengeleri yüce Rabbimiz Allah her an ayakta, büyük kudretiyle ayakta tutuyor inşallah. Ve biz de şu an mesela gözlem evinde bu dengelerin nasıl olduğunu, bu muazzam yörüngelerin ve sistemlerin nasıl olduğunu görüyoruz. Big Bang'le hayat başlıyor. Yani kainatın oluşumu daha doğrusu Big Bang'le başlıyor. Bunun tarihi olarak 13.8 milyar yıl olarak bilim insanları söylüyorlar. 13.8 milyar yıl önce patladıktan sonra bakın muazzam dengeler iş başında. Eğer Big Bang'te patlamanın hızı saniyede 10 üzeri eksi 19, 100 bin milyon kere milyon da 1 daha hızlı olsa kainatın genişlemesi çok hızlı oluyor. Bu sistemler oluşamıyor. Daha yavaş olsa yine bu sistemler oluşamıyor. Çünkü yeteri kadar hıza ulaşamamış oluyor. Fakat Bizim sistemimizi ve diğer sistemleri oluşturan güneşlerin oluşması ise çok ayrı bir durum. Ve her şeyden ötesi Big Bang'ten öncesini bilim insanları şu an hesaplayamadık diye söylüyorlar. Fakat Big Bang'in öncesini ve sonrasını yaratan Yüce Allah'tır. Maddeyi yoktan var eden ve bizim algı sistemimizde bize algılatan Yüce Allah'tır. Biz bilimle, astronomiyle ve diğer bilim dallarıyla Allah'ın varlığını tanık olmuş oluyoruz. Bugün ise astronomiyle gökyüzünde, uzayda ve kainatta hangi dengeler var onları görüyoruz. Big Bang'deki bu küçük durum, yani daha doğrusu bu hassas ayar sadece milyonlarca ayardan bir tanesini teşkil ediyor. Daha bunun gibi birçok ayar ve birçok denge var. Şimdi onları teker teker görelim. Dengelere devam ediyorum. Bakın, sadece Güneş sisteminde dünyada hayatın olması ve Güneş sisteminin sağlıklı bir şekilde kendi hayatına devam edebilmesi için Allah'ın yarattığı, bize sebep olarak gösterdiği değerler. Bakın, Güneş'in 1.9 çarpı 10 üzeri 30 kilogram ağırlığında bir kütleye sahip olması ve dünyaya 150 milyon kilometre uzakta olması gerekiyor. Merkür'ün 3.3 çarpı 10 üzeri 23 kilogram ağırlığında 77 milyon kilometre uzakta olması gerekiyor. Venüs'ün 4.8 çarpı 10 üzeri 24 kilogram ağırlıkta 38 milyon kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Neden? Dünyadaki hayatın, yani hem dünyadaki hayatın hem de Güneş sisteminin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için. Big Bang'den itibaren düşündüğünüzde patlayan, bakın, ve o an var olan madde, bakın, çok özel kilogramlarda ve uzaklıklarda kümeleşiyor, bir araya geliyor. Yani bu Allah'ın bize, bakın, nasıl yarattığını rakam olarak ifade ediyor. Şimdi mesela Mars'ta 6.4 çarpı 10 üzeri 23 kilogram ağırlık, 100 milyon 700 bin kilometre uzaklık. Jüpiter 2 çarpı 10 üzeri 27 kilogram ağırlık, 620 milyon kilometre uzaklıkta olması gerekiyor Dünya'dan. Satürn 6.3 çarpı 10 üzeri 26 kilogram ağırlığında 1 milyar 195 milyon kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Uranüs'ün 8.7 çarpı 10 üzeri 25 kilogram ağırlıkta 2 milyar 582 milyon kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Ve son olarak Neptün'ün 9.8 çarpı 10 üzeri 25 kilogram ağırlıkta 4 milyar 350 milyon kilometrede uzakta olması gerekiyor. Peki Dünya'nın kilogramı ne kadar? 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram ağırlığında Dünya'mızın kütlesi. Güneş'e kıyaslandığında Güneş'ten çok küçük ama Güneş'ten çok hafif, yani o ufaklığa göre o kadar hafif değil. Çünkü katı kaya kütlesine sahip ender gezegenlerden birisi Dünya. Bu saydığım gezegenlerin ve Güneş'in Dünya'ya ve kendi aralarında belirli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Belirli bir ağırlıkta kütlesinin olması gerekiyor. Bu cansız zerrecikler, atomlar kendi kendine bir araya gelerek bu ağırlığı ve bu uzaklığı tayin etmiş olamaz. Allah Big Bang'te, Big Bang'ten itibaren başlayarak bu muazzam dengeleri bize yaratıyor ve gösteriyor inşallah. Şimdi değerli bilgilerini almak için Türkiye'nin en büyük teleskobunun yanına Dr. Tuncay Özışık ile beraber gidiyoruz. Evet, şimdi TÜBİTAK gözlem evinde Saklı Kent'in üstünde, Antalya'nın 2500 metre yukarısındayız. Burası B Dağları'nın zirvesinde bir nokta. Evet. Sayın Tuncay Hocam'la birlikteyiz. Şimdi hocam, şu an neyin önünde duruyoruz ve Hani sizi de izleyicilerinizin tanıması için kısaca tanıtabilir misiniz?
Öncelikle hoş geldiniz TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne. Şu an bulunduğumuz nokta bizim RTT 150 dediğimiz, 150 orada ayna çapını belirtiyor santim olarak. Ülkemizdeki en büyük optik teleskop, RTT 150 teleskobunun teleskop katındayız. Burası tabii büyük bir bina, çeşitli katları var. Burada ülkemizdeki astronomi ve astrofizik çalışanların hem type hem de görüntü alma şeklinde araştırma yaptıkları ülkemizdeki tek teleskop ve ayna çapı olarak da en büyük teleskop. Dediğiniz gibi bunun buraya kurulma sebeplerinden biri de hem yüksekliği hem buradaki gözlem koşulları, işte atmosferik koşullar, meteorolojik koşullar, uzun yıllar süren yer seçimi çalışmaları sonucunda işte Bakırlı Tepe 2500 metre yükseklikteki zirvesinde ulusal gözlemevi kuruldu ve 97 yılından beri çalışmalar burada devam ediyor gece gündüz aralıksız.
Dünyada peki sıralarsak kaçıncı sırada?
Şimdi dünyada tabii çok büyük teleskoplar var. Dünyada artık orta sıralarda, hatta ortanın bile gerisinde kaldı diyebiliriz ayna çapı açısından, ama şöyle düşünmek lazım. Bir teleskobun ayna çapı tabii ki önemli. Ne kadar büyük ayna çapı olursa o kadar daha derine, yani daha geçmişe, daha uzağa bakabiliyoruz.
Evet.
Ama o teleskobun nerede çalıştığı önemli. Yani siz mesela aşağıda Antalya'da deniz seviyesinde 10 metre çaplı böyle bir teleskop kurun, bir anlamı olmaz. Dolayısıyla hani ayna çapı çok büyük yapamasanız bile iyi bir yere kurmak gerekiyor. Hani burası gerçekten çok uzun yıllar süren yer seçimi çalışmaları sonunda seçilmiş özel bir nokta. Hani bana göre dünyada 10-15 yerin içinde halen gözlem kalitesi açısından.
Sizin hocam TÜBİTAK'taki başlangıcınız.
Evet, ben 2002 yılında buraya kalıcı olarak geçtim. Daha önce İstanbul Üniversitesi'ndeydim. Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimleri bölümünde. Oradan mezunum. Buranın kuruluşundan beri teknik komisyon üyesi olarak zaten sürekli git gel toplantılar veya teknik çalışmalar şeklinde içindeydim. Ama 2002 yılında üniversiteden ayrılarak buraya kadrolu olarak geçtim.
Gelmiş oldunuz. Kuruluşundan beri burada varsınız.
Evet, yani bu dağda gördüğünüz testlerin hiçbiri olmadığı zamanlardan beri buraya hem test gözlemleri hem de altyapı çalışmaları sırasında sürekli burada.
Yani dağcılıkta
yılın
oldu.
Yılın zamanlarında. Tabii yani burası 2004 yılına kadar ulaşımı kışın zor bir noktaydı. Tırmanmak gerekiyordu Saklıkent'ten. 2000 metreden 2500 metreye her şeyi tırmanarak çalışıldı. Kışın çünkü bir Kasım sonundan Nisan sonuna kadar buradaki yol kapanıyor yoğun kardan dolayı. Hani Antalya kar pek bağdaşmayan şeyler ama burası gerçekten kışın evet. 3-4 metre kar seviyesi olan bir nokta.
Zaten yazıyor kayak merkezi diyor
Saklıkent. Evet, bu da Saklıkent bir kayak merkezi.
Şu an gördüğünüz zaten aşağıdaki yeşil evet. bitki örtüsü kışın tamamen beyaz
karla kaplanıyor. Bambaşka bir ortam. Ya.
Peki bu gözlemlerde elde edilen verileri konuşacak olursak.
Evet.
Evrenin bilinen sınırı şu ana kadar çapı veya milyar yıl artık olarak evet, nereye artık kadar uzanıyor? Yıl. Bunun ötesinde evren var mı sorusunun mesela evet. cevabı
şimdi
çık olabilir.
Şöyle, teleskobunuzun ayna çapı ne kadar büyükse o kadar uzağa bakıyorsunuz dedik. Şimdi dünyadaki büyük teleskoplarla veya Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler bize 13.8 milyar ışık yılı öteye götürüyor. Onun ötesinde bir şey var mı derseniz orada şu anda soru işareti. İşte bu biraz önce bahsettiğim o 39 metre çaplı teleskop hayata geçtiği zaman belki evrenin ilk yaratıldığı zamanki hani Big Bang dediğimiz zamana ait cisimleri görme şansımız olacak. O bir evet. astronomun heyecanla beklediği bir şey. An diyelim.
Evet.
İlk ışık.
Bu parçacık çarptırmak için de bir enstitü.
CERN'deki hızlandırıcılar tabii.
Orada onun da astronomi gibi ayağı diyebiliriz
astronomi
belki.
İşte bu fiziğin, matematiğin, kimyanın falan birçok bilim dalının aslında doğal laboratuvarı. Yeryüzünde hiçbir fizik laboratuvarında gerçekleştiremeyeceğiniz fizik şartları gökyüzünde buluyorsunuz. Şimdi mesela güneş bir yıldız. Güneşin merkez sıcaklığı milyon derece, 10-15 milyon derece. Yüzeyi 5000 derece. Şimdi merkezindeki yani siz bir laboratuvarda milyon derece sıcaklığa erişemiyorsunuz. O yüksek şeylere taneciklerin oradaki davranışları, oradaki basınç, işte fiziksel şartlar, gravitasyonel kuvvetleri örneklerini evrende görüyorsunuz. Onu da anlamanın en iyi yolu büyük teleskoplarla ve iyi kameralarla gözlem yapmak. Her şey hani o gördüğünüz yıldız ışığından çıkıyor. Şu an hiçbir teknolojik imkanla herhangi bir yıldıza gidip şöyle bir kürek madde almak mümkün değil. Şu ana kadar gök cisimlerinden getirilen tek malzeme Ay'dan göktaşı. Çok yakın gelecekte işte Mars'a bir uçuş planlanıyor. Oradan örnekler getirilebilir veya Mars'ta şu anda yüzeyinde çalışan birkaç tane robot var.
Onlar ulaştırabilirsin.
Onlar zaten verileri orada analiz edip sonuçlarını dünyaya getiriyorlar ama bunu yıldızlara genişlettiğinizde şu an teknolojik olarak bu mümkün değil. Çünkü mesafeler çok fazla. İşte ışık hızında giden bir roketiniz olsa diyelim. Diyelim teknolojik olarak öyle bir uzay aracı yapıldı. İçine bindiniz. En yakın yıldıza şöyle bir gideyim, oradan daha yakından bir fotoğraf çekeyim deseniz 4,5 yıl. 4,5'te geliş 9 yıl. Ama bu ışık hızında giderseniz, ışık hızında da gidemezsiniz. Çünkü biyolojik olarak o hızlara ulaştığınızda ne uzay gemisinin o şekli korunur, ne sizin biyolojik olarak yapınız kalır. Evet. Hadi ona az çok yaklaşan hızlarda gitseniz milyonlarca yıl sürer o yakın yıldıza gitmeniz.
Fiziken temas şu an için teknolojimiz değil mi?
Evet, yani şu an için en yakın yıldız Güneş. Güneş ayrıntılı inceleyebiliyoruz.
O zaman şu anki verilerle Allah Big Bang'in, yani Big Bang, kainatı yaratmasında Big Bang'in tarihi olarak 13.8 milyar yıl diyoruz.
Evet, şu anki gözlenebilen verilerle. Şey.
Belki daha
ama
eski
daha
olabilir.
Eskiye gidebilir.
Tabii. Ama ilerideki teknolojilerle bulunursa diyoruz.
Evet, Big Bang Peki. şeyini kabul ettiğimizde.
Ondan bu tarafa doğru şimdi kainatın içerisinde var olan sistemlerin oluşumuna gelecek olursak. Mesela Güneş sistemimiz. Evet. Big Bang'de büyük bir patlama. Bütün o enerji ve parçacık.
Tek bir noktadan
dağılıyor. Ne oluyor da Güneş sistemi gibi bir böyle sistemler her yerde muazzam bir denge. İşte gezegenlerin kendi etrafındaki, başka diğerlerin etrafındaki muazzam yörüngeler oturuyor ve oluşuyor.
Şimdi buradaki verilerimiz evrende şöyle en büyük malzeme diyelim hidrojen. En temel malzeme işte hangi yıldıza baksanız, güneşe baksanız veya yıldızlar arası ortama baksanız hidrojen. Şimdi bütün her şey o hidrojen elementi, o başlangıçta kabul ettiğimiz tekil noktada çok büyük bir basınç var. Çok büyük bir enerji var. O bir şekilde patlıyor. Onun nasıl patladığını şu an hiç kimse söyleyemez. Evet. Her şey bir kabul. Zaman, uzay, mekan, işte sıcaklık, basınç, tarih, her şey oradan başladığı kabul ediliyor.
Madde hatta.
Yani madde, orada bir tekillik noktası var. Biz astronomlar, astrofizikçiler veya kozmologlar oradan itibaren başlıyor fiziği kurmaya, kimyayı, astronomiyi kurmaya. Çok büyük bir boşluğu dolduran bir enerji. O enerjinin içinde gravitasyonel kuvvet, tabii evrendeki en büyük enerji. O madde büyük bir hızla o boşluğa yayıldıktan sonra artık bizim anladığımız anlamda uzay oluşuyor diyebiliriz. Ve burada belirli bölgesel yoğunlaşmalar başlıyor. Yani o hidrojen, yıldızlar arası gaz, toz sıkışaraktan onlar belirli bölgelerde kümeleşmeye başlıyorlar. İşte Güneş'te nasıl diğer yıldızlar oluştuğu gibi Güneş sistemi de o yoğunlaşmalar sonucu milyonlarca yıllık süreç içinde o yoğunlaşma, sıkışma, fizik şartların oluşması, gravitasyonel kuvvetler, basınç, sıcaklık ve dönmenin başlaması sonucu Güneş artık kendi enerjisini üreten bir yıldız haline geliyor. Bu bir topaktı. Kendi ışığını üretemiyordu. Gaz ve toz yumruğuydu. O sıkıştı, dönmeye başladı. Dediğim gibi süreçler hep milyon yıl mertebelerinde.
O topakken kim? Hangi madde atomlar var içinde bilebiliyor muyuz onu?
Hidrojen. %98'e yakını hidrojen tabii. Güneş enerjisini kendi kendini yakarak, bütün yıldızlar enerjisini o hidrojeni helyuma dönüştürerek sağlıyor. Merkezindeki o 15 milyon dereceye yakın şeyde sıcaklıkta o tepkimeler oluşuyor. Nükleer tepkime, yani atom bombaları patlıyor içeride. Hı hı. Normal şeyle konuşursak halk diliyle. O helyuma, helyum daha sonra üst elementlere gide gide son element demir.
Süpernova patlamasını.
Bazıları evet, mesela ona geldiğimizde de yıldızların ölüm senaryoları çeşitli. Bazılarının kütlesi o kadar büyük ki çok büyük bir patlama geçiriyorlar ölüm anlarında diyelim. Büyük bir patlama geçiyor, bütün dış kabuklarını uzaya saçıyor. Geriye tek bir enerjisiz, küçücük bir çekirdek kalıyor. O beyaz cüce olabilir, kahverengi cüce olabilir. Literatürde böyle isimler veriliyor. Ve çevresine attığı gaz ve toz milyonlarca yılda sıkışaraktan oralarda bu sefer yeni yıldızlar oluşmaya başlıyor. Yani yıldızlar aslında birbirini doğuruyor. Evrende hiçbir şey böyle yok olup gitmiyor. Büyük, biz onlara bulutsu diyoruz. Merkezlerinde dediğim gibi bir beyaz cüce sıkışmış bir yıldız vardır veya bir nötron yıldızı vardır. Ama çevresine attığı gaz ve toz tekrardan anlattığım süreç gibi yoğuşuyor, sıkışıyor, dönme başlıyor, manyetik alanı kuvvetleniyor, basınç, sıcaklık. Tekrar orada genç yıldızlar başlıyor. Dolayısıyla evrende bu şekilde sürekli bir yaşam döngüsü var diyelim yani yıldızlarda.
Güneş sisteminde de şimdi dünyaya baktığımızda yaşam olan tek gezegen. Zaten insanoğlunun tespit ettiği hiçbir yerde yaşam yok.
Evet,
şu sadece dünyada. Yani dünyadaki yaşamın da olması için yani güneşin şu anki yaydığı ışıkları ve ısıyı yayması, tabii diğer gezegenlerin uzaklığı,
belli bir uzaklık olması,
bütün diğer gezegenlerin şu an bulunduğu kütlede bulunup belli o döndüğü hızda olması, yörüngemizde kalmamız, dünyaya, güneşe, birbirleri arasında ve dünyaya olan uzaklıkların şu anki gibi olması, işte dünyanın manyetik alanı, atmosferindeki tabakaların hepsinin bu şekilde olması gerekiyor.
Denge, evet.
Diğer röportajımızda da konusu geçmişti. Kainatta hakikaten bir bilgi var. Yani bir kaos, bir karmaşıklık değil. Aksine bir düzen olması gerektiği
tabii
gibi
kaos
olan.
Kaos gibi gözüküyor ama yani sistem çok iyi çalışıyor, işliyor diyelim.
Evet. Hatta bazı kaos gibi görünen şeylerin de aslında düzenin sağlanması için gerekli olan reaksiyonlar veya olaylar olduğunu söyledik. Dolayısıyla kainatta bir bilgi var.
Evet, yani bir düzen.
Bir düzen var, bir karmaşıklık, bir kaos yok. Bu Big Bang'in başladığında, Big Bang'in patlamasıyla birlikte, hatta Big Bang yokken var olan Big Bang patlamasıyla da kendisini gösteren bir bilginin varlığına bize işaret ediyor.
Evet.
Yani bir başıboşluk yok kainatta.
Yok yok tabii. Yani işte dediğiniz gibi güneşe olan uzaklığımız, bütün gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri, dediğim gibi şey yaklaşık 4-4,5 milyar yıldır hepsi kendi yörüngelerinde aynı sistemde saat gibi dönüyor. Mesela dünyanın kendi ekseni etrafındaki rotasyonunda bir değişme yok. Gezegenlerin birbirine göre uzaklıklarında bir değişme yok. Güneşin yaydığı toplam enerji de böyle dünyadaki hayatı veya gezegenleri yörüngesinden çıkaracak bir değişme yok.
Evet.
Her şey son derece kararlı. Bunu tabii yapan sebepler işte o ilk oluşum anlarındaki fizik şartlar, gravitasyonel kuvvetler ve çok büyük olması kütlelerin falan. Yani güneşin kütlesini size söyleyeyim, yani onu kilogramla falan söylemiyoruz biz, 10 üzeri rakamlarla söylüyoruz. Tahtaya bir yazın, birin yanına 30 tane sıfır koyun, o kadar kilogram diyoruz. Hani bu ton mon anlatamaz bunu artık, terimler o kadar şey yapıyorsa. O kadar büyük bir kütlede zaten böyle ani değişiklikler, olmaz. Zıplama, hoplama falan beklenemez. Dolayısıyla gezegenlerin kütlesini de düşündüğümüzde, uzaklıkları düşündüğümüzde tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Yani bir düzen var.
Var.
Güneş sisteminde veya muhtemel diğer sistemlerde de şey böyle. Ama güneşin, hareket sürekli evrende.
Güneşin enerjisi de bittiğinde güneş sistemi çökmüş oluyor.
Tabii değişecek. Dediğim gibi gezegenleri yutacak kadar büyüyecek güneş. Büyüyecek. Bir kararsızlık dönemi geçirecek.
Güneşin de bir ömrü
o
var.
Orada bir şey
peki.
Var.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hem ağırladınız hem de değerli bilgiler verdiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Kainatta atomun içini düzenleyen iki büyük kuvvet var. Atomun dışında, yani atomların birbiriyle ilişkisini düzenleyen de yine iki büyük kuvvet var. Totalde 4 temel kuvvet, Allah'ın yarattığı 4 temel kuvvet tüm kainatı, kainattaki bütün atomları, atomların birbiriyle olan ilişkisini, yani bütün gezegenleri, bütün insanları, bütün canlıları, bütün tek hücreli canlıları, bütün kuşları, hepsinin içerisindeki o biyolojik reaksiyonları tutun, cansız maddelerdeki reaksiyonları ve böyle iklimsel durumların tamamını kontrol eden işte kuvvetler, bu kuvvetler. Bakın, bunlara birim veriliyor. 4 tane temel kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. Bunlar atomun içindeki kuvvetler. Güçlü nükleer kuvvet birim olarak 15 birim kuvvetinde muazzam büyük bir enerjiye sahip. Zayıf nükleer kuvvet 7.0 × 10^-3 birime sahip. Yani 1/7 gibi. Güçlü nükleer 15 iken zayıf nükleer 1/7 gibi küçük bir rakama sahip. Şimdi atomun dışına çıkıyoruz ve atomların birbiriyle olan ilişkisini incelediğimizde iki tane daha temel kuvvet var. Bunlar yerçekimi kuvveti ve elektromanyetik kuvvet. Bakın, yerçekimi kuvveti çok çok küçük. 5.9 × 10^-39. Elektromanyetik ise 3.05 × 10^-12. Arada uçurumlar var, dikkat edin. Elektromanyetikte -12, yani 12 tane 0. Yerçekiminde -39 tane 0 da 1, yani o kadar küçük. 0.39 0'da 5, yani çok küçük. Zayıf nükleerde 3 tane 0 1/7, yani 0.30 1/7. Güçlü nükleerde 15. Ya muazzam aralarında fark var. Bu 4 kuvvet yalnız çok özel değerlerde. Örneğin yerçekimi kuvveti 5.9 × 10^-39 değil de 40 olsa veya 38 olsa tüm kainattaki denge sarsılıyor. Elektromanyetik kuvvet -12 değil de -11 olsa veya güçlü nükleer kuvvet 15 değil de 16 olsa bütün kainattaki denge sarsılıyor. İşte bu temel kuvvetlerin arasındaki bu çok çok özel oran Allah'ın yarattığını ve her an kudreti altında tuttuğunu bize gösteriyor. Bu gerçek karşısında ünlü moleküler biyolog Michael Danton, Nature's Destiny, How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe isimli kitabında, yani doğanın kaderi, biyolojik kanunları evrendeki amacı nasıl gösteriyor isimli kitabında şöyle söylüyor. Evren, insan yaşamını amaçlayan özel bir tasarımla yaratılmıştır. Yani bütün evren, Big Bang, tamamı insana bakıyor ve insan baktığında her yerinde muazzam bir düzen ve muazzam rakamlar ve formüller görüyor. Bir diğer bilim insanı Dr. Arndt von Hippel, Alaska Üniversitesi'nde İnsan Anatomisi bölümünde Human Anatomy and Physiology from an Evolutionary Perspective isimli kitabında, yani evrim perspektifinde insan anatomisi ve fizyolojisi isimli kitabında 6. sayfada şunu söylüyor. Bir evrimci bakış açısıyla, materyalist bakış açısıyla kavrayamadığı bu gerçeği şöyle söylüyor. Aslında kainatın bir diğer anlayamadığım yönü de neden matematiğin formülleriyle tam bir uyum içerisinde olduğudur. Halbuki görünürde insanların ölçüleri ve birimleriyle uyumlu olmasını umacak hiçbir sebep ortada yokken. Yani insanı eğer evrimleşmiş bir hayvan, madde, materyalist, her yerde maddenin hakim olduğu bir düzenin içerisinde bir parça gibi görürse, yani evrimci bir bakışla bakarsa, o zaman kainattaki bu muazzam düzeni tabii ki anlayamaz. Ama Allah'ın yarattığının kesin delillerini görüp de iman edip bakıldığında ise her rakam, her değer, her an bir anlam kazanıyor. Astronomi bilimiyle ve diğer bilimlerle gördüğümüz her şey de Allah'ın yaratmasının bir delili olarak karşımıza çıkıyor maşallah. Allah her an, her yerde, her atomda, her atomun içindeki zerrede tecelli ediyor. Ve ayette de belirtildiği gibi her an göğü zeval bulurlar diye kudreti altında tutmaktadır diyor Allah ayette. Şeytan Allah'a sınırın. İşte biz de burada onu görüyoruz. Milyarlarca yılı da devam ettiğine şahit oluyoruz. İnşallah. Bu akşamki, bu geceki programımızın sonuna geldik. Bilim yolunda da. Yeni programlarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara suresi 32. ayet.
Şimdi tepeye gidiyoruz. Saftıkent'te TÜBİTAK Gözlem Evi'nin zirvesine çıkacağız. Yani orada gözlem evinde.
2500 metre.
Devam edeceğiz.
inşallah.
Önümüz Sarkıken, Sarkıken'de doğru
çekiyor herhalde. Şimdi bu taraf Beydağları, bu tarafımız yani Antalya'nın doğusundaki uzantı Toros'ta.
Evet, 1000 metrede Beydağları'na çıkarken mola verdik şu anda. Çünkü rakım 2500'e çıkacak, sıfırdan çıkacağız. Değil mi hocam, 2500?
Ha, tabii burası 2500 bir yarı yol gibi bir şey oluyor. Burada bir güzel su kaynağımız var, Sinan Bey'in olduğu.
Seyrettim.
Yen yapabiliriz.
Gel. Arkadaşlar hep beraber dönüyoruz. Tamam işte orada. 1, 2, 3. Başla.
Evet. Ozan.
Geldi. Burada gördüğünüz valilerdeki gibi.
Kambiyan döneminden beri anatomik olarak asla bir insana benzemiyor. Daha çok olan...